Ayrım 4. Paul Robeson, Virginia Hamilton biyografi. Sayfa 45. 3. Açılış gecesi olan 15 Mayıs 1924'te Paul Robeson bir aktör olarak sahnede rol almanın çarpıcı yanını öğrendi. All Gas Chillin' Got Wind'de kazandığı hızlı başarı ile oyunu durdurma girişimleri de oldu. Beyazların kurmuş olduğu gizli ırkçı örgüt olan Ku Klux Klan'dan tehdit ve tahrik mektupları geldi. Ama olaysız geçen açılış gecesinde oyunun sonunda beyaz Ella Jim'in dizlerinde oturuyordu. Seyirci Paul'e bayılmıştı. Amerikan Mercury'de yazan George G. Nutton'a göre Paul her şeyi mükemmel yapmıştı, elleri, sesi, figürleri ve acemi bedeniyle. Hala onun ne yaptığının farkında olup olmadığından emin değildi Nutton. Haksız da sayılmazdı. Light haftalardır Paul'u eğitiyordu ama Paul'un kim olduğu gerçeği onun yönlendirmelerini sınırlandırıyordu. Beyaz izleyici, siyah şarkıcı ve dansçılara aşinaydı ama sahnede eşine az rastlanır bir durgunluk ve sessizliği bir pelerin gibi giyen Paul'e, bir siyah aktöre daha önce rastlamamışlardı. Irksal ve kişisel deneyimlerinin derinliklerinden yansıttığı ve muhtemelen dedelerinden miras edindiği bir çeşit siyah dehası ile bu adam işte buradaydı. Geliştiği çağ, kendi insanının artistik ruh ve davranışlarının altın çağının yaşandığı bir zamandı. Paul'ü diğerlerinin gözünde aktör yapan da bu ruh ve davranışı gözler önüne seren yeteneğiydi. James Light, İmparator Jones'ta bir sahneye siyah bir ruh eklemişti ve Paul'ün buradaki performansı bir şarkıcı olarak kariyerini ilerletmesinde önemli bir adım olmuştu. Paul, aktörlüğü ve şarkıcılığı sevmişti ve yeni hayatının kendisine sunduğu özgürlükten memnundu. Provincetown Players oyuncuları ile ilişkisi 1924 yılı boyunca sahneye çıktığı aylarda ve 1925 baharında devam etti. Essie Robeson'ın daha sonra yazacağı gibi tiyatro partileri ve sohbet toplantıları bolca yapılıyordu. Pek çok uzun, durağan ve çekici konuşmalar vardı. Jenim, Eugenie O'Neill hemen hemen tüm dünyayı gezmişti. Paul onu dakikalarca, günlerce, haftalarca dinleyebilirdi. Aynı zamanda oyunlar üzerinde çalıştılar. James Light ise sıradan bir yönetmenden oldukça farklıydı. Paul'e asla ne yapacağını, nasıl yapacağını söylemezdi. Ne söylemesi gerektiğine karışmazdı. Koltuğunda sessizce oturur ve Paul'ün kendi yolunu bulmasına izin verirdi. Ezlanda Goody Robeson, Paul Robeson, Negro, Harper Ambrose, New York 1930, sayfa 80. Açık olan James Light'ın Paul'ün doğal yeteneğinin farkında olan kurnaz bir yönetmen olduğuydu. Ve bu iri cüsseli siyah adamın kimlerle yemek yediğini aldırmayan Greenwich'in sanatçı ve yazarlarıyla Paul harika vakit geçiriyordu. 1925 kışında uzun zamandır Avrupa'da bulunmuş olan ve siyah dini şarkıları toplayan ve en az Paul kadar ün kazanmaya başlamış olan bir müzisyen Lawrence Brown geri döner. Paul ile ilk defa İngiltere'de Tabu'da karşılaşırlar ve şans eseri yine karşılaşmaktadırlar. 140. caddeden 130. caddeye kadar 10 blok Paul'ün yaşam alanıydı. 10 blok yürümesi saatler alıyordu çünkü her köşe başında onu durduran bir arkadaşı, tanıdığı ya da bir hayranı vardı. O da buralarda geziniyor ve insanlarla konuşuyordu. Lawrence Brown ile de böylece karşılaştılar. Birbirlerini sıcak karşılamışlar ve daha sonra James Light'ın evinde Lawrence'ın düzenlediği ilahilerden bazılarını okumuşlardı. Şarkılardan çok etkilenen Light bir konser önerdi. O zamana kadar solo ilahi veya folk söyleyen kimse olmamıştı. Çünkü bu tür müzik her zaman korolar için düzenlenirdi. Yine de Light, Greenwich Tiyatrosu'nu 19 Nisan için ayarladı. Böylece Tanrı'nın armağanı olan bu iki adam şans eseri karşılaşarak bir araya geldi ve müzik tarihinin en güzel işbirliğini ortaya çıkardı. Konser gecesi salon iyi giyimli, zengin tiyatro meraklılarıyla dolup taşmış, biletler kara borsaya düşmüştü. Her şeyin çok çabuk geliştiğini söyler Paul Essie'ye. Daha dün 135. caddede Lawrence'a rastlamıştır ve bu gece başka bir açılış gecesidir. O gece Paul pek çok şarkı ile Go Down Moses'ı ve Waterboy'u da söyler. Program sonunda ikisi de tükenmiştir. Fakat seyircinin tezahüratı ve Lawrence'ın etkileyici piyanosu Paul'ü gücünün son damlasına kadar şarkı söylemeye yöneltir. Lawrence şarkıları vokal de yapmaktadır. Ertesi gün The New York Times'ta çıkan yazı konserin tarzını ve anlamını yakalamıştır. Bay Robeson dahi bir gücün şarkıcısı. Sesi beklentilerin çok üzerinde. Kadife gibi yumuşak fakat dinleyenleri etki altına alan onun o müthiş ciddiyetiydi. Onun zenci ruhaniyeti dinleyenlerin içinde dini bir deneyimin dünyasını yarattı. Bu derinlerden gelen o çığlık ve kalpleri işleyen evrensel hümanizm idi. Robson'ın görünüşte bir vurgusu değil, içten gelen, etkileyici, baskın bir inançla dinleyenleri saran armağanıydı. İnsanların umutlarını ve umutsuzluklarını dile getiren ve bir adam tarafından söylenen. The New York Times, 20 Nisan 1925, sayfa 21. Bu haber Paul için kişisel bir tatmin sağlamıştı. Sadece 27 yaşındaydı ve şarkı söylemek hayatının doğal bir parçasıydı, pek çok siyah gibi. Hatırlayabildiği kadarıyla o hep şarkı söyledi ve özel bir eğitim almadı. Paul'e göre evet, sesi vardı ama bir de babasının sesini duymak gerekirdi. Paul halkının tezahüratından ve gazetelerin övgülerinden uzak durdu. En büyük tatmini tüm bu özelliklerini hayatının birer parçası olarak yaşaması olsa gerekti. Bunlar uyumak, uyanmak, yürümek kadar her gün yaşadığı şeylerdi. 2 yıl boyunca Lawrence ile birlikte söylediler. Aynı zamanda Londra Temsilciler Tiyatrosu İmparator John's'ı sahnelemek için Province Town Players ile görüşmeler başlatmış, İngiliz tiyatro dünyası Robson'ın farkına varmıştı. 19. yüzyıl ortalarından beri Londra sahneleri deneyimli bir siyah drama oyuncusuna sahip olmamıştı. O zamanlar Ira Eldridge Otello'yu canlandırmış ama Robson'ın ününe sahip olan hiçbir siyah aktör yer almamıştı. Gerçi Paul'ün adı da İmparator John's oynanmaya başladığı zaman Londra'da bilinmiyordu. Paul ilk kez parasal sorunların son bulacağını fark etti. Şarkı söyleyerek ve aktörlük yaparak hayatını kazanabilirdi. Böylece Essie ile İngiltere'ye yol aldılar. James Light oyunu yönetmek üzere İngiltere'ye gidiyordu ve Harold McGee de sahne yönetmeni olarak yola çıkmıştı. Hepsi eşleriyle birlikteydi. Yolculuk eğlenceli geçti ve Londra'da onların sevgili Greenwich'lerini anımsatan Chelsea bölgesine yerleştiler. Paul Londra'ya sevgi besliyordu. Boş zamanının çoğunu şehirde dolaşarak, Thames'i izleyerek, park ve meydanlarda tur atarak geçiriyordu. New York'un kargaşa ve hızı olmadan hayat burada huzurlu bir devinime sahipti. Essie şunları yazacaktır. Bir siyah olarak Paul için Londra çok az zorluklara sahipti. Ayrılmış bir bölgede yaşamak zorunda değildi. Amerika'da tüm siyahların maruz kaldığı ayrımcılık korkusundan uzak, şehirdeki pek çok restoranda beyaz ve siyah arkadaşlarıyla yemek yiyebiliyordu. Islanda Goody Robson, Paul Robson, Negro, sayfa 112. Paul Essie'ye, sanırım burada yaşamak istiyorum diyecektir. Bir gün yaşayacağım. Adı geçen eser, sayfa 112. Aslında İngiliz yaşam tarzında ırksal ayrımcılık ve sınıfsal baskı yok değildi. Fakat bu Hindistan gibi uzak İngiliz kolonilerinde yaşanıyordu ve 1917 Rus devrimi dünyanın her yerinde baskı görmüş insanları yeni yeni harekete geçirmişti. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Hindistan'da da bir hareketlenme yaşanmaktaydı. Londra Paul için güvenli ve sakin görünebilirdi ancak yeryüzünün uzak köşelerinde İngiliz İmparatorluğu sarsılmaya başlamıştı. İmparator John's'ın sahneye konacağı gün yaklaştıkça Londra'nın tiyatro çevrelerinde heyecan artıyordu. Dedeleri Hindistan'ı zapt etmiş ve şimdi babaları yönetime hakim olan İngiliz sömürgeciler siyah bir adama asla böylesi bir itibar verilmemesi gerektiğini düşünürken Londralı tiyatro izleyicileri zenci devi görmek amacındaydılar. Zamanımızın 2.20'lik basketbol oyuncuları yanında 1.90'lık Paul Robson'ın dev olarak nitelendirilmesi garip görünebilir. Fakat 1920'lerde çok az insan 1.90 boyundaydı ve çok daha azı 100 kilogram üzeri siyah ve ünlüydi. Paul ise en çarpıcı halk karşılaması ile birlikte hepsiydi. İmparator John's'ın açılışı 11 Eylül akşamı oldu ve Paul inanılmaz bir performans gösterdi. Ertesi gün kritikler onun kayda değer bir şekilde karşılanması, saygınlığı, sesinin zenginliği ve esnekliğinden bahsediyordu. Yine de Paul'ün sahip olduğu en önemli yeteneğinin farkında olmadığı açıktı. Londra açılışına yer veren New York Times'a şunları söyleyecektir. Şarkı söylemek ve insanlara zenci halk şarkılarının güzelliğini göstermek istiyorum. Muhtemelen diğer yüzlerinden biri olabileceğim opera ile devam etmeyeceğim. İstediğim hiçbir zaman tam olarak ele alınmamış olan zenci müziğine konsantre olmak. The New York Times, 12 Eylül 1925, sayfa 9. Brutus John's bir ay sahnelendi ve Londralı eleştirmenler Paul'e övgüler yağdırdılar. Paul ise söylenenleri çok azaldırıyor, özel bir rol yeteneği olduğuna inanmıyordu. Ona göre her performansta sergilediği doğuştan gelen bir şeydi. Sezon kapandıktan sonra Paul ve Essie kışın geri kalan kısmını Fransız Rivierası'nda geçirdiler. İngiltere ve Fransa'da siyahlara yönelik açık bir ırk ayrımcılığının olmadığı konusunda anlaşıyorlardı. Gerçekten de burada kamuoyu siyahlara karşı hiçbir sert ve hızlı hareket geliştirmiyordu. Paul ve Essie birinci sınıf restoran ve otellerde siyahların giremediği barlara rastlamadılar. Siyahların oluşturduğu tecrit edilmiş topluluklar görmediler. Amerika'da sıkça olduğu gibi bir kuruluştan geri çevrilerek küçük düşürülme şansı çok azdı. Hiçbirisi eve dönmek için acele etmiyordu. İkisi de Avrupa'nın havasını derince içlerine çektiler. Özgürlüğü ilk kez soluduklarını düşünüyorlardı. Bu sırada okyanusun diğer yakasında Amerika'da savaş sonrasındaki 10 yıl sadece kargaşa getirmişti. Hükümet skandalları, komünizm endişesi ve yoğun yurtseverlik patlaması karşısında tarihçilerin yorumu şuydu. Büyük kızıl endişe ülkeyi sardı. İşçi kuruluşları zarar gördü ve pek çok ileri görüşlü yurttaşa bolşevik etiketi yapıştırıldı. Toplumsal hayat üzerinde yıpratıcı etki doğuran Ku Klux Klan'ın çabaları sonucunda Yahudi, Zenci ve Katolik karşıtlığı gelişti. Melting Pot anlayışının çok da başarılı yürümediği endişesi ise yasal olarak gelecekteki göçlerin sınırlandırılmasını doğurdu. Avery Craven, Walter Johnson ve Fay Roger Dunn, A Documentary History of the American People, Gene and Company, Boston, 1951, sayfa 681. Dahası Beyaz Refah hükümet ile bir ortaklığa girmiş görünüyordu. Yönetimdeki Cumhuriyetçi Parti hükümeti büyük işleri geliştirmek için kullandı ve o sıralarda iş dünyasında şaşırtıcı bir monopol gelişme yaşandı. Daha da garibi bu yeni Beyaz Refah Harlem Rönesansı'nın pek çok oyuncu ve oyun yazarını finansal olarak destekledi ve bu Paul Robeson'ın Amerikan ve Avrupa sahnelerine güvenle yerleşmesine yardımcı oldu. Paul ve Essie istemeyerek de olsa 1925-26 kışında Amerika'da Paul ve Lawrence Brown için düşünülmüş bir konser turu hazırlamak üzere eve döndüler. İngiltere için işini bırakmış olan Essie de onların tur menajeri oldu. Paul, Lil David, Didn't It Rain, Swing Love, Sweet Chariot gibi bariton şarkılar söyledi. Sesinin düzeyi hala tam tatmin edici ve iyi eğitilmiş değildi. Ona büyük bir boyut katan unsurlardan biri şarkıların seçimi ve Lawrence Brown'un düzenlemeleriydi. Paul'ün sesinin gücü ortadaydı. Fakat kuvvetli duyguları ortaya çıkarmaya yetecek kadar gelişmemişti. Elizabeth C. Surgeon, New York Republic'te Paul hakkında kayda değer bir makale yazdı. Makale 4 sayfaydı ve beyaz, kültürlü bir kamuoyu tarafından Paul'e duyulan beğeniyi ortaya koyuyordu. Şarkıcının zenci görünümü sahnede daha çarpıcıydı. Burnu beyaz bir üçgene, gözleri beyaz aya dönüşüyor, cildi siyahı bronza çeviren süslü ışıkla aydınlanıyordu. O hiç Georgia Yol gangsteri görmemişti ama Waterboy'u söylediği zaman zenci işçilerin ruhu ve şivesi onun içine giriyor ve bu acı bir dilenci şarkısı olarak dışa vuruyordu. Ortağı başlama işareti verene kadar daha önce sahnede daha uygar, daha gelişmiş ve mükemmel bir artistik jest görmemiştim. Bu jest Paul Robeson'ın kişisel rahatının son işareti oldu. Bir Güneyli bile onun eşitliğini inkar etmekte ve yaratıcısını bir kenara itmekte zorluk çekerdi. The New York Republic, 3 Mart 1926, Elizabeth Shapley Surgeon, The Man With His Home in Iraq, Paul Robeson, sayfa 40-44, sayfa 40. Hiçbir güneyle onu bir kenara itmezken Paul, Essie ve Lawrence Amerika turnesi boyunca küçük düşürücü bir ön yargı ile karşılaştılar. Paul, New York'un hiçbir birinci sınıf otelinde oda bulamadı. Hiçbir birinci sınıf restoran ona hizmet etmedi. Eğer şartlar New York'ta bu derece müsamahasız idiyse Amerika'nın herhangi bir yerinde çok daha kötü olabilirdi. Paul ülkenin en iyi müzikolünde bir konserden dönerken su almak için uğradığı bir bakkaldan kaba bir muamele görebilir, terslenebilirdi. Hayatlarındaki hiçbir durum Paul ve Essie'yi bu sonsuz gibi görünen küçük, ırkçı ve önyargılı olaylar kadar radikalleştiremezdi. Bu tür olaylar Paul ve Lawrence turnedeyken Essie'nin evde oturmasına sebep oldu. Essie ayrıca bir bebek de bekliyordu. Paul ve Lawrence siyah ve beyaz basından arada sırada eleştiriler aldılar. Eleştirmenler Paul'ün bariton sesinin daha yumuşak ve kontrollü olmaya başladığından bahsediyordu. Ocak 1927'de Paul Avrupa'ya döndü ve Paris'te bir konser verdi. New York'lu eleştirmenlerin yine vurguladığı, Paul'ün her zaman beğenilmiş olan sesinin oktav ve kalitesinin çok geliştiğiydi. Amerika'da yüksek bir kabul görmesine rağmen Paul her zaman için Avrupa'da daha çok beğenildi. Lawrence ile birlikte başarılı Avrupa turuna devam ettiler. New York'ta ise Essie 2 Kasım 1927'de bir erkek çocuk dünyaya getirdi ve adını Paul Junior koydu. Polly olarak çağrılacaktı. Essie bebeğini dünyaya getirirken neredeyse hayatını kaybediyordu. Küçük Paul tümüyle babasının kopyasıydı. Benzerlik öylesine şaşırtıcıydı ki arkadaşları arasında bir espri haline almıştı. Son derece büyük, sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir bebekti ve aylar geçtikçe babasına daha çok benziyordu. Sesi bile oldukça derindi. Hiç kimse ismini sormadı. Herkes ona sadece ve doğal olarak Paul dedi. Eslanda Goody Robson, Paul Robson, Negro sayfa 136-137. Hiçbir şey konserlerinin büyük ilgi topladı. Avrupa'dan dönen Paul'ü tamamen kendisinin imajı olan bir oğula sahip olmaktan daha fazla mutlu edemezdi. Her şey mükemmeldi ve daha da iyiye gitti. Paul bir gün Essie'ye şunu söyler. Hadi toparlan, Londra'ya gidiyoruz. Essie'ye göre Paul şaka yapıyor olmalıydı. İnanmıyor musun? Paul ekledi. Olmer River'ı Showboat'un Londra yapımında söyleyeceğim. Her şey hazırlandı. Essie kendi ana vatanını terk edip Londra'ya geri dönecek olmaktan mutluydu. Uzun zaman Amerikalıların siyahlara karşı uyguladığı ayrımcılıktan oldukça yaralanmış ve bu konuda çok kafa yormuştu. Tüm bunlardan kurtulmak çok iyi olabilirdi. 5 aylık oğlunu annesine teslim etti ve Paul ile birlikte Londra'ya gitti. Drury Lane'de Royal Tiyatro'da açılış gecesinde Paul, Jerome Kern ve Scar Hammerstein'in müzikal oyunu Showboat'ta Joe rolünü üstlendi. 30 yaşındaydı ve sürekli olarak rıhtımdan gemiye pamuk balyaları taşıyan kır saçlı, siyah, beli bükülmüş orta yaşlı bir adamı oynadı. Paul, Joe ve onun gibi yaşayanların zor hayatını sergiliyordu. Mississippi'nin üzerindeki kasabalar boyunca gösteri için mola veren buharlı Showboat ile devam eden aynı sıkıcı hayatı. Provalar boyunca Joe küçük bir rol olarak göründü ama açılış gecesi kayda değer bir performans ortaya çıkmıştı. Joe rolündeki Paul Robson sonsuz çilesinden, zahmetinden doğrulup kendi cüssesine kavuşarak siyah adamların ıstırap ve üzüntü dolu şarkısını söylemeye başlar. Nehir ise siyahların asla sahip olamadığı özgürlükte sonsuza doğru akmaktadır. Onlar kostümlüdür ve denemekten sıkılmıştır. Ben yaşamaya çalışır ve ölmekten korkarım. Oysa nehir sonsuza akmaya devam eder. Olmer River, Showboat isimli müzikalden bir şarkıdır. Müzik Jerome Kern, sözler Oscar Hammerstein, copyright 1927, TB Arms Company. Paul, Olmer River'ı bitirdiğinde Royal Tiyatro'nun seyircileri şoke olmuştu. Her nasılsa ruhunda kendi insanının tarihini yakalayan ve bunu izleyenlere göstermek için tarihin sayfalarından sıyrılıp bir oyuncu şeklini alan bu adama donmuş bir halde bakıyorlardı. Ve aniden donmuş tiyatrodan Paul'ün alkış dalgaları arasında gül yağmuru yağmaya başladı. Çılgınca alkışlayan seyircilere rağmen Paul, diğer oyuncular gibi ağır pamuk balyasını yüklenerek rolüne devam etti. Londra'da yılın adamı olmuştu. New Yorklu tiyatro eleştirmenleri ve basın tarafından zaten bilinen Paul, aynı zamanda kendi insanının sevinçle gurur duyacağı bir spor adamıydı da. Şimdi ise tüm İngiltere'de ün kazanmıştı. Herkes güzel bariton sesli iri zenciyi konuşuyordu. Öyle ki Drury Tiyatrosu'nun yöneticisi Lawrence Brown eşliğinde Paul'ün pazar konserlerini düzenlemeye başladı. Konserler bir müzikal komedi oyuncusunun her gece sahneye çıktığı tiyatroda bir solo yıldıza dönüştüğü ender fırsatlara tanıklık ettiler. Showboat'a ilgi fazlaydı ve oyun 1928 sonbahar kış sezonunda devam etti. Paul ve Essie İngiliz yüksek sınıfının sevgilisi olurken katıldıkları partiler ve Essie'nin zevkli kıyafetleri köşe yazarlarınca konuşuldu. Paul, E. G. Wells ve onun rakibi olan G. Stein gibi ünlü yazarlarla tanıştı. Stein, Alice B. Toklas'ın otobiyografisinde Paul'dan bahsedecek ve Alice Toklas kitapta şunları anlatacaktı. Paul Robson, G. Stein'in ilgisini çekti. O sadece içindekilerin bileceği Amerikan yaşamını ve değerlerini taşıyordu. Odaya birisi girdiği zaman kesinlikle bir zenci halini alıyordu. G. Stein onun dini şarkılar söylediğini duymaktan hoşlanmadı. Bu şarkıların artık kendisine ait olmadığını söylediğinde Paul cevap vermedi. Gertrude Stein, The Autobiography of Alice B. Toklas, Carl Van Vechten, Eight Selected Writings of Gertrude Stein, Random House, Inch, 1946, sayfa 3-208, sayfa 196. Essie ise Paul hakkında bir biyografi yazmaya başladı ve yazısında Avrupalı beyaz kadınların Paul'e ilgisinin evliliklerinde problemlere sebep olduğundan bahsediyordu. Ancak Essie birbirlerine olan sevginin güvenilir olduğunda ve herhangi bir anlaşmazlığın üstesinden geleceklerinde ısrarlıydı. Biliyorum ki sen bana sadıksın. Ben senin sevdiğin, düşündüğün, hayatındaki tek kadınım. Diğerlerinin senin için ve senin onlar için ne olduğun hiç önemli değil. Onlar hiçbir şekilde benim bahçeme giremez. Eslander Robson, Paul Robson, Negro, sayfa 152. Pol Kasım ayında Avam Kamarası'nca bir yemeğe davet edilmiş ve İşçi Partisi'nce verilen çaya katılmış, Amerikan Büyükelçisi'nin onun İngiltere'deki varlığını yadsıdığı bir zamanda böylesi bir şerefe nail olmuştu. Bu yemeği düzenleyen İşçi Partisi lideri ve eski başbakan Ramsay MacDonald idi ve Pol'i İngiltere'nin sömürgeleri hakkında ciddi bir tartışmaya sokmuştu. O zamanlar Pol sömürgeler ya da sosyalizm hakkında çok az şey biliyordu. Fakat yemek sırasında MacDonald ve diğer parti üyelerinin sosyal eşitlik hakkındaki fikirlerine çok yakın olduğunu hemen fark etti. Pol ve Essie Showboat gösterimden kalktıktan sonra da İngiltere'de kalmaya karar verdiler. Essie'nin annesi de onlara katıldı ve küçük Polly ile birlikte Hampstead'de güzel bir evde yaşamaya başladılar. Lisana karşı yeteneği olan Pol, Çince ve Almanca şarkılar söyleyebilmek için Almanca öğrenmeye başladı. Birkaç yıl önce de Rusça'ya başlamıştı. Aynı zamanda Viyana, Budapeşte ve Prag'da izleyenlerin büyük beğenisiyle karşılanan çok başarılı bir turu da tamamlamıştı. Pol bu turneden sonra Otello'da rol almak üzere provalara ve Shakespeare İngilizcesini çalışmaya başladı. Nitekim oyun bir yıldan önce hazır olmayacaktı. Pol konserler ve provalar arasında resepsiyonlarda da söylediği ve üst tabakada tanınan bir yüz oldu. Yine de İngiltere'de bile renginden ileri gelen bazı problemlerle karşılaşacaktı. Örneğin Lady Sybil Colfax'ın Robson'lar şerefine Savoy Otel'de verdiği partiye Pol ve Essie'nin girişi yetkililerce engellenmeye çalışılır. Ancak kamuoyu bu utanç verici hakareti kınayacak, Savoy Otel ise yapılan bu hatayı açıklama getirmek zorunda kalacaktır. Sonuçta Londra'nın tüm büyük otelleri siyahları asla geri çevirmeyeceklerini kamuoyuna duyururlar. İnsanlar da bu olayı unutmak için yeterince tatmin olmuşlardı. Bunu tek unutmayacak olanları ise Pol ve Essie'ydi. Bir erkek ve bir kadın insan yerine konulmak için daha ne kadar bekleyebilirdi ki? Pol daha sonra kamuoyu tarafından oldukça iyi karşılanacak olan bir konser turu için Amerika'ya gider ve hala kendi evinde Avrupa'da olduğundan daha fazla ön yargı ve ayrımcılık yaşanmaktadır. İnsanların bakışlarında bir düşmanlık vardır. Pek çok kez restoranlarda ona hizmet verilmemiş, seçtiği herhangi bir otele kabul edilip edilmeyeceğinden emin olamamıştır. Bu tür deneyimler Pol'ü bir siyah olarak endişeye sürüklemişti. Artistik yeteneği ve paranın getirdiği imkanlar onu kendi insanından uzaklaştırırken rengi beyaz dünyadan kesin olarak ayırıyordu. Muhtemelen Otello'daki rolü için onu son derece duyarlı yapan neden buydu. Bazı insanlara göre Otello zenci kanı taşımayan bir Arap idi. Bazıları ise onun kesinlikle zenci olduğuna inanıyordu. Pol'ün problemi ise rolünü Shakespeare'in öngördüğü şekilde oynayıp oynayamayacağıydı. Vardığı sonuç ise şöyle oldu. Shakespeare Otello'yu trajik bir figür olarak yaratmıştı çünkü o siyah ve çevresindekiler beyazdı. 18 Mayıs 1930'da The New York Times'a şunları söyleyecektir. Benim kanımca oyun insanımın yaşadığı aynı problem için çok modern. Kıskançlıktan çok ırkçı çatışmanın ve onurun bir trajedisi. Shakespeare düz çizgi kadar direkt olan bir zihnin tekliğini ve basitliğini temsil eden asil bir figür sunmuştur. O ülke için önemli bir komutandır ama Müslüman bir Emevidir ve bu küçük adamların hasetini kışkırtmaktadır. Desdemona ona aşık olur, evlenirler ve aralarında şüphe tohumları yeşermeye başlar. Gerçekte Otello zihninin daha hızlı çalışmasını sağlayan beyazlar arasında bir yabancıdır. Kendi içinde onursuz hissetmektedir. Rengi trajediyi daha da keskinleştirir. Ben oyuna Shakespeare'in yazdığı şekliyle yaklaşıyorum ve Otello'yu trajedisinin temelinde siyah olması yatan bir adam olarak oynuyorum. The New York Times, 18 Mayıs 1930, bölüm 1, sayfa 31. Pol, Otello ile arasındaki benzerliklerin farkında olmalıydı. Kendi ülkesinde beyazların arasında sıkça bir yabancı gibi hissetmişti. Eğer Otello gibi kendisinin de siyah olduğu gerçeğinde bir kehanet ve trajedi varsa, zaman bu hikayeyi anlatacaktı. Dördüncü ayrımın sonu, sayfa 56.